Merhabalar efendim. Hayrola da Mehmet Emin Okur abimizle birlikte ben Mehmet Lütfü Arslan. Her pazar olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız Mehmet abi, iyisiniz?
Hamdolsun iyiyiz.
Aşı olacak mısınız Mehmet abi?
Konuştuk bunları hocam.
Hayır şöyle, süreç başladı ya, siz de öğretim üyesisiniz.
Evet.
İlk aşı vurulacaklar kategorisinde.
Öyle kategori mi var? Yangında evet. İlk kurtarılacak
evet,
gibi.
Aynen. O şekilde bir kategorizasyon yapıldı.
Ki ne zaman peki?
Yani işte önce sağlık çalışanları mı evet. Yapıldı. Sonra öğretmenler ve akademisyenler de o ikinci grubun içerisinde.
Hemen erkenden.
Evet.
Yapsınlar.
Muhtemelen biz... okulların açılmasına yönelik böyle bir plan da olabilir. İkinci dönem açmak mı istiyorlar?
Siz yok de... zannetmiyorum.
İkinci dönem açılmaz mı diye düşünüyorsunuz?
Bu böyle gider şimdi. Biraz da hastalık seyri kışın daha fazla yoğun olduğu için bana göre Mart'ı geçirirler. Nisan'da Mayıs'ta zaten genel griplerle birlikte bu hastalığın seyri de düşme eğilimine giriyor. Yayılma azalıyor. Zannediyorum bu sene böyle toparlanır. Evet. Finaller belki şeyde yapılabilir yani. Bahar dönemi finalleri yüz yüze
klasik.
Yapılabilir. Evet.
Evet.
Evet. Aşı olacağımızı söyledik. Hangi aşı varsa o gün gelmiş olacağız.
Çin mi Alman mı derken?
Belki yerli milli çıkar.
Yerli milli.
O da Nisan gibi falan diyorlar.
Evet.
Bakalım hocam. Neyse olacağız. Yani bir aşının bir zararı var mı?
Şimdi genelde tabii aşıyla ilgili konuşanlar hani bu organik tarafını, işte organik hayatı savunanlar.
Evet.
Böyle bir azınlıkta da olsa aşı olmaya çok sıcak bakmıyorlar. Bir de bunun bir kişisel özgürlüklerine saldırı olduğunu da düşünüyorlar. Çünkü bir tür ayrım da olacak ya zamanla. Hani aşın varsa gir, HES kodu gibi. Aşın yoksa giremezsin tarzında. Belki böyle bir ayrımı da kabullenmiyorlar.
Şimdi hocam aşı vücuda girdiğinde özgürlüğe müdahale oluyor da korona vücuda girdiğinde özgürlüğe müdahale olmuyor mu? O daha büyük bir müdahale. Gidiyorsun, bağlanıyorsun işte şeye, entübe oluyorsun.
Evet.
Aşı oldun mu ne oluyorsun ki? Ben özgürlüğü korona daha fazla sınırlıyor bence.
Evet. Neyse Mehmet abi aşı olursak inşallah ona göre tekrar o aşı etkisiyle konuşuruz.
O zaman ikimiz de aynı aşıdan olalım hocam bak. Çünkü zaten bir senkronizeyiz ya biz.
Seçenek yok ki tek bir aşı var.
Ama yok şey de geliyormuş yavaş yavaş öteki Alman aşısı.
Alman aşısı mı? Hmm.
Yani ikimiz aynı aşıdan olalım.
Bence farklı olalım şeyleri görelim farkları.
Ha kendi üstümüzde. Olur.
Böyle değil midir Mehmet abi zaten? Siz şimdi bir kanaat önderisiniz. Bir efendim hocasınız. Size böyle gözleyen, hocamız ne yapacak acaba diyen.
He.
Öyle bir öğrenci ekibiniz var.
Yok öyle bir ekip yok.
Var,
derse
var.
Bile girmiyorlar.
Girmiyorlar mı?
Yok. 200 kişilik liste var. Derse giriyor 20 kişi, 30 kişi.
Ya çok yazık bu da hakikaten ya.
Acaba şeyden mi dinliyorlar bizi? Arşivden dinliyorlar gibi.
O da olabilir.
Hani belki
öyle
bir takım dinleyicilerimiz bizi dinliyor.
Hep iyi düşünmek lazım öğrenciler hakkında. Evet, evet.
Evet.
Yani ama gerçi onların da ben istatistiklerine bakıyorum Mehmet abi. Çok bakan eden yok. Çok fazla
evet.
Yok.
Hocam biz öğrenci olsak dinler miydik?
Ben şahsen dinlemezdim Mehmet abi.
Evet. Değil mi?
Evet.
Yani bir defa...
Yani şeyi bakıyorum da kendi eski performansıma.
Evet.
Derse bile gitmiyorduk çok zaman.
Normal performansın fark etmesi.
Evet.
Ya çünkü öğrencilik başka, hocalık başka. Ama hoca olunca insan dinlenmek istiyor değil mi?
Ben zaman zaman zaten konuşurken söylüyorum Mehmet abi. Yani arkadaşlar şu an ben diyorum zor işi yapıyor gibi gözüküyorum ama esas zor işi siz yapıyorsunuz. Konuşmak kolay diyorum. Dinlemek çok zor.
Evet.
Yani düşünün siz orada böyle birisi sürekli konuşuyor bir slide üzerinden veya işte bir takım videolar şuradan buradan. Ve siz sürekli böyle dinliyorsunuz. Tepki de gösteremiyorsunuz. En fazla evet. Göstereceğiniz tepki chatten bir şey yazmak olabilir.
Bir
yani.
Şey yazmak oluyor. Şimdi normalde de zaten mevsimsel olarak bizim derslerimize değil mi mesela diyelim ki kar yağışı olduğunda şey düşer.
Evet. Mart, Nisan'da havalar
bahar güzel olur. Yine evet. Düşer.
Evet.
Vize sonrası, final sonrası yine düşer. Yani mesela böyle genel bir hani hadi bir düşme eğilimi vardır şeyde. Hakikaten şeyden ders dinlemek de zor hocam. Ders anlatmak da zor. Uzaktan. Yani yüz yüze olmadan. Onun evet. için hatta şey bir karar almış. O bakıyorlarmış mesela kaç dakika. Mesela siz 3 saatlik dersi motamot 180 dakika yapar mısınız?
Yani ben normalde fiziki ortamda yani ruberu yapamıyorduk onu zaten yarım evet. saat işte bir bazen ara uzar bazen evet. efendim blok yaparsınız. Öğrencinin bittiğini, tabii. tükendiğini hissedersiniz.
Evet.
Bir müddet sonra bazen de sizde de böyle bir tükenme olabilir. Dolayısıyla 3 saat motobot yapmazsınız. Fakat evet. burada bu sanal ortamda onu yapmak zorunda hissediyorsunuz Mehmet abi.
Ama o daha zor. Yani evet. yüz evet. yüze ders yapmak daha kolay şeye göre uzaktan göre.
Çünkü insani bir şey.
Yani devamlı orada konuşmak zorundasın.
Sürekli bir tepki alıyorsun.
Bitiyor veriyorsun. Şeyde değil mi?
Evet.
Yani onu yani dersi zenginleştirici şeye çok giremiyorsun sanal alemde. Tamamen evet. ders içinde olmak durumundasın.
Yani girebilirsin aslında orada da teknik becerilerin yüksek olması lazım. Şimdi ben geçen bir şey denedim. Bir video açtım. Duyuyor musun? Ses gelmiyor hocam dediler.
Doğru.
Ya uğraştım orasını altını yaptım üstünü yaptım falan filan bir türlü sesin karşı tarafa iletilmesini benim sesim gidiyor fakat bilgisayarda açtığım videonun sesi gitmiyor.
Video görüntü müydü ses miydi?
Görüntülü video yani görüntülü görüntüsünü gördü. Zaten çok böyle animasyon tarzı bir şeydi. Dolayısıyla sese de çok ihtiyaç yoktu ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani teknik beceriler olsa biz çok iyi kullansak o aletleri gerçekten çok etkileşimli bir ses ders olabilir mi?
Ama o tamamen mahiyeti farklılaştırmak gerekiyor.
Evet.
Yani araya işte sizin söylediğiniz gibi videolar, farklı görüntüler, farklı şeylere koyarak, hazırlık yaparak bir senaryo gibi yani.
Yani mesela şeyde bir...
3 saatlik bir şey gibi yani.
Mesela 40 kişiyi anlatıyorsunuz değil mi? 8 tane, 8 kişilik 5 tane ayrı sınıf oluşturabiliyorsunuz sanal sınıf. Hadi siz kendi aranızda bir grup çalışması yapın, herkes bir grup çalışması yapsın. Böyle çok farklı atraksiyonlar söz konusu ama bizler onu manada hazır değiliz ki.
Ya sen de hazır değilsin. O da ciddi bir şey ister. Yani sen her hafta ciddi bir hazırlık yaparak buna bir hafta yetmez ki böyle bir program çıkarmaya.
Zaten öyle oluyor Mehmet abi. Şimdi 45 dakikadan 3 saat boyunca 3 ayrı derste 45'er dakikadan neredeyse 200-250 dakika konuşuyorsun ve kesintisiz konuşuyorsun. Slide üzerinden o slaytların hazırlığı o efendim mantal zihniyet olarak ben neredeyse 3-4 kat daha fazla yoruluyorum yani.
Doğru.
Ruberu ortamda.
Hocam bir de şu var. Muhatap olanlar şimdi ben ona dikkat ediyorum. Sizin anlattığınız 3 saat ders diyorsunuz ya. İnsanlar televizyonda o hareketli dizilerde bile kopartmamaya çalışıyorlar. Atraksiyon var, tabii, her şey var.
Ağlama oluyor, gülme oluyor yani, değil mi? İndiriyorlar, çıkarıyorlar sürekli böyle bir...
Nasıl bir şey?
Evet.
Bir de buna alışmış insanlar var karşınızda. Mesela ben bizim alışkanlıklarımızla bu yeni jenerasyonun alışkanlıkları çok farklı. Şeyde de görüntü izlemede de öyle yani. Evet.
Dikkat eşikleri onların çok daha düşük.
Çok daha düşük ama şöyle bir şey var. Yani onların işbah hali daha geniş.
Evet.
Mesela oturup 4-5 diziyi arka arkaya seyredebiliyor.
Evet.
Siz seyredebilir misiniz hocam?
Yok onu ben birkaç defa yaptım. Şöyle yani o zaten bu yeni çıkan platformlar var ya işte Netflix'tir, yeni şimdi Xen diye bir şey de daha çıkıyor. Hani otur eskiden diziler vardı malum. Türkiye kilitlenirdi mesela pazar akşamları izleyeceğiz diye. Halbuki şimdi öyle değil. İşte yeni nesil bir diziyi böyle seri halinde tık tık tık hemen ard ardına izleme eğilimi içerisinde.
Evet.
Bunu biz de hemen içselleştirdik. Hemen biz de buna uyum sağlamaya çalıştık. Ben çok aslında öyle dizi izlemem ama bunu genellikle gençler böyle izliyorlar işte.
İşte ben de tam onu diyorum ki mesela bize göre bir dizi izleyeceksen bir hafta sonra gelecek devamını izlersin. Bu normal olan bize göre. Bir diziye oturup işte geceden sabaha kadar bitirmek bu da yani şeyi de gösteriyor hocam bak. Maymun iştahlılığı gösteriyor.
Evet, evet.
Tamam mı? Bitecek bu dizi mesela.
Bitecek evet. Yani bir şeyi alıyor başından sonuna kadar getiriyor. Beklemeye tahammülü yok.
Evet,
tahammül. Bu çok önemli.
Bak şimdi evet. ama burada bir tenakuz var gibi aslında. Beklemeye tahammülü yok derken yani 6 saat üst üste dizi seyredebiliyor. Sen seyredemiyorsun mesela.
Evet. Ama işte içerik demek ki ona göre olursa izleyebiliyor. Bir de şey de var mesela şunu da ben çok duyuyorum. Hocam diyor bu diyor videoyu izleyin diyor bana mesela bir takım videolar öneriyorlar ama diyor çarpı 2 ile izleyin diyor 3 ile izleyin diyor yani adam biraz yavaş konuşuyor hafif duraksıyor diyor böyle tık tık tık diyor hızlı hızlı şimdi kendileri öyle yapıyorlar demek yani çarpı 2 ile izliyor çarpı 3 ile yani hızlandırarak izliyorlar yani.
Hocam şu da var şimdi mesela ben tabii kendi şeyle kıyas ediyorum şimdi mesela bir çizgi film değil mi hocam çizgi film çok kıymetli bir şeydi bize göre. Mesela bir çizgi film biterdi. Mesela bir Vikingler bizim zamanımızda da vardı. Bakardın en heyecanlı yerinde biter. Bir hafta beklersin onu.
O burnunu kaşıyan çocuk mu?
Kaşımazdı burnunu. Böyle parmağını burnuna değdirirdi.
Tamam, küçük çocuğun
oldu. Evet, Viking diye. Şimdi orada en heyecanlı yerinde biter, bir hafta beklersin bunu. Aslında bu da bir eğitim de hocam ya. Evet. İnsanın sabrını öğretir. Şimdi adam bıkana kadar ona bakıyor. Çizgi film bakıyor.
Önemli bir
oradan bakıyor. Atlıyor, Tom Jerry'den atlıyor başkasına, oradan atlıyor başkasına. Böyle bir çocuk tatmin olur mu? Oyuncakla da tatmin olmuyor o zaman işte.
Evet.
Bir sürü oyuncağı alıyor, tatmin olmuyor. Ya yani bu ayrı bir şey şimdi. Evet. Bir taraftan da şunu görüyorum hocam ben. Bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte. Her gece biz şeye kilitleniyoruz şimdi değil mi, sokağa çıkma yasağında?
Evet.
Siz 12 Eylül'ü hatırlar mısınız sokağa çıkma yasağını?
Hatırlıyorum.
12'de başlardı.
Evet.
Ağır gelirdi bak 12'de başlamasına rağmen. Ya her gece 9'da sokağa çıkma yasağı var ya. 9'da. Peki mesela hafta sonları var. Biz sayım olurdu hatırlıyorsunuz 5 senede bir.
O bir gün bile fazla gelirdi.
Bir gün bile ne kadar ağır gelirdi insanlara evet, değil mi? Şimdi her hafta 3 gün mesela yol başında oldu. Sokağa çıkma yasağı.
Onun niye ağır gelmediğini söyleyeyim Mehmet abi.
İşte söyle.
Metroya biniyorsunuz. İnsanların hepsi ellerinde bir tane böyle parlak bir ekran oraya gömülmüş durumdalar.
Zaten orada.
Orada yaşıyor. Zaten. Yani bu evde de farklı değil ki yani.
Evet. Eskiden dışarı çıkmak hakikaten bir şey alanıydı yani. Evin dışında bir özgürlük alanıydı. Ya şimdi evin dışında da aynı şeye hapissin.
Evet.
Ekrana hapissin dediğin gibi.
Çok güzel. İşte
kafeye gidiyorsun, herkes ekrana hapis.
Buna gönüllü kölelik diyorlar Mehmet abi. Bu tam aslında insanların istediklerini yaptıklarını düşünerek aslında hepsinin böyle bir belli mecralara hapsolmaları anlamına geliyor. Zaten bu son tartışmalar da malum işte WhatsApp bir kullanıcı sözleşmesi güncellemesi yaptı malum. Siz bu arada bıraktınız mı WhatsApp'ı Mehmet abi?
WhatsApp'ı bırakmadık daha, hayır.
Düşünüyor musunuz peki? Bak bugün 1.250.000 bir kişi bıraktı Türkiye'de.
Kaç kişi girmişti ki?
Bayağı yani 10 milyonu aşkın kullanıcısı var. Yani ama tabii baktığınız zaman dünya ölçeğinde ki rakamlara göre çok da şey değil. 2 milyar dünya üzerinde kullanan WhatsApp'ı insan var. Neredeyse her 4 kişiden biri WhatsApp kullanıyor.
Hocam WhatsApp meselesinde ben yani şimdi WhatsApp'ı bıraktım, diğerine gittim. Diğeri benim şeylerimi kaydetmiyor. El netice.
Hepsi kaydediyor canım.
Ya el netice hepsi bir yere doğru toplanmıyor mu bu bilginin?
Evet.
İlk şeyde. İlk elden çıkacak şekilde.
Kiramen katibin Mehmet abi.
Hayır o eyvallah o. O eyvallah. Onu söylemiyorum. Zaten bu adamların bu keşfi bütün o bilgileri bir yere aktarmak için.
Evet.
Yani senin ister hangi başka bir platformda da orada da istese ulaşamıyor mu bu bilgilere?
Tabii canım.
O zaman hiçbir gizlilik yok demektir hocam.
Evet.
Hiçbir gizlilik yok.
Fakat insana ilginç bir şekilde böyle bir paniğe kapıldılar. Yani WhatsApp böyle yapmıyorsa biz de onu terk ederiz. Şu uygulamaya gideriz.
O güzel bir şey. Alternatif olması güzel bir şey. Tekel olmasın ama verim de elde etmek lazım.
Fakat şu anlamda tekel aslında gittiğin, kaçtığın veya işte bir şekilde farklı olarak tercih ettiğin platformlar da aynı şekilde senin veri bilgini yani kişisel bilgilerini toparlıyorlar. Ve onun üzerinden de bir para kazanıyor. Şimdi bunların hepsi bedava sonuçta yani hiç para ödemiyorsun. Niye girip de sana bu adam bu hizmeti veriyor ki yani?
Tabii.
Şuradan bir bardak çay bile ücretsiz alamıyorsun yani. Evet. Böyle efendim ta dünyanın dört bir tarafındaki insanların görüntülü bir şekilde seni konuşturan insanlar buradan nasıl para kazanıyorlar?
Evet.
Yani bunu işte bir anlamaya çalışsak aslında hiçbir şeyin gizli olmadığını
göreceğiz. Sen o zaman bizim radyomuz da para almıyor hocam dinleyince.
Radyonun ama reklamı var. Bir mantığı var yine yani. İşte arada bir reklam var. Hı. O reklamı işte insanlar dinliyorlar diye.
O mudur yani?
Evet.
Hayır. Bu radyo Erkam'ın öte tarafta bir karşılığı var hocam.
Şimdi ücret odur. Böyle, ben size WhatsApp'ı bir ulvi bir yere bağlarsınız. Kiramen katibine diye düşündüm. Siz ona efendim şey yapmadınız.
Hocam WhatsApp bağlandığı yere bağlanmış zaten.
Erkam'ı bağlıyorsunuz maşallah.
Bağlarım evet.
O Murat Bey'e bir şey mi atıyorsunuz yani?
Hocam biz o bağımız olduğu için bu programı çekiyoruz. Dinleyicimiz de o bağ olduğu için bu programı dinliyor.
Evet.
Hepsi aynı yere bağlanıyor netice.
Çok güzel.
Kalbin sesi.
Evet abi var ya bu programın bu bölümünü özellikle Murat Bey'imiz ve Erkam evet. Radyomuzun kıymetli çalışanları çok hoşlarına gidecek.
Bu programın, bu bölümünü, bu anekdotu WhatsApp'a koyalım.
WhatsApp'a koymayalım. Bence tam tersi web sitesine koyalım. Bütün platformlara da yayalım yani.
Yayalım.
Bu kesin güzel bir reklam yani.
Yayalım ama WhatsApp'a da özellikle bence WhatsApp'a da koyalım.
Şöyle WhatsApp'ın nereye gittiğini, nereye bağlandığını efendim... bilemiyoruz ama siz Erkam'ın nereye bağlandığını çok güzel söylediniz.
Eyvallah.
Kalbin sesi öbür tarafa bağlanıyor.
Hep zaten. 1500 senedir oraya bağlı.
Şimdi şöyle bir şey var Mehmet abi. İnsan bir insanı sever mesela. Üstadıdır, hocasıdır, şeyhidir, büyüğüdür. Onun her söylediği söz onun kalp aleminde bir etkisi olmuştur.
Evet.
Onu güzelliklere sevk etmiştir. Zamanla onun ses tonu da böyle doğrudan artık kalbin çalışmasını sağlayacak bir etki meydana getiriyor. Evet. Siz Erkam Radyo'da mı böyle diyorsunuz şimdi?
Tabii ki Erkam.
O zaman biz burada abi hayrola da biraz şey yapalım ya. Sen böyle
ne yapalım?
Hep böyle burası dinlenme saati diyoruz.
Evet.
Efendim o bizim Erkam Radyo'muzun ağır muhtevasından biraz daha böyle hafif muhteva diyor. Biz de hafif muhteva yapmayalım abi o zaman yani.
Ya,
şimdi biz kendi kendimizi naksettik olmadı yani.
Bizim o hafif muhteva gibi görünen ama... O ağır kısmımız görülmüyorsa zaten insanlar dinlemesin. Zaten onun için dinliyor bizim de dinleyicimiz.
Evet.
Evet.
Aynı gaye yani.
Ya bizde mesela derler ki hani Bedru Hafa ayın böyle bir parlak zamanı vardır.
Dolunay.
Bir de böyle örtülü olan şey vardır.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Aslı olan odur zaten. Örtünün arkasını ulaşabilmektir.
Çok büyük iddialı bir şey söylediniz Mehmet abi ya.
Hocam bize...
Tevazuya muhalif sanki bu ya.
Bak örtünün arkasına ulaşmaktan bahsediyorum. Bu bilgiyi, bu beceriyi kazanmaktan bahsediyorum.
Ben de örtmekten bahsediyorum Mehmet abi. O örtünün arkasındakini hissettirmeyeceksin bile yani.
Hocam hissettirmemek mümkün değil ki. Yani.
Orada da yine evet maşallah diyelim size hakikaten.
O senin o göstermek istediğin şey zaten kendinden zuhur eden bir şey yani.
Evet.
Sen sadece vesilesin. Bir şey göstermiyorsun.
Evet.
Evet.
Güzel Mehmet abicim.
Evet.
Hasılı kelam devam ediyorsunuz yani WhatsApp'a.
Yok öyle bir şey yok. Her an bırakabiliriz. Her an bırakabiliriz.
Peki geçerseniz hangisine geçeceksiniz? Şimdi malum Cumhurbaşkanımız Telegram'la BİP'e geçti. Yani iki ayrı mecrada bulunuyor şu anda.
Evet.
Bir başka bir tane daha bahsettiler. Böyle vakıf, bir vakıfın kuruluşuymuş.
Böyle bir şey var mı? İktidar şuraya geçiyor, muhalefet buraya geçiyor.
İşte
gibi.
Orada ben sanki böyle bir şey var,
var
gibi.
Var mı bir şey? Bakalım biz de yerimizi alırız yani gereken yerde hocam.
Öyle mi?
Evet. Belki de şu olabilir mesela. Şu da olabilir. Devlet aklı içinde herkesi aynı kefeye koymamak manasında. Diyelim ki mesela İşte BioNTech aşısı olanlar BİP'e, efendim Çin aşısı olanlar Telegram'a, şu aşı olanlar şuraya geçebilir.
Bence o zaman aşının sonucunu bekleyelim Mehmet abi.
Evet.
Aşının sonucuna göre hangi...
Eğilim bir de bak bu da bir inceleme
bak,
konusu.
WeChat
bak hocam.
WeChat diye bir şey var Çinlilerin.
Evet, evet.
Mesela, o da
evet.
Mesela olabilir yani.
He. Yani bu Çin aşısı olanlar acaba Çin platformuna mı geçiyorlar?
Ya Doğu platformu. Telegram bir, çünkü Doğu platformu.
Hocam bu bir araştırma konusu olabilir değil
bunu
mi?
Bunu doktora tezi yazdırırız Mehmet abi.
Evet.
Jüriyede biz oluruz inşallah.
İnşallah. Tamam. Bak bunun tıp boyutu da var. Bak işletme
sosyal boyutu
da var.
Da var.
Sosyal boyutu da var.
Psikolojik boyutu var.
Siyasal boyutu var şeyler. Onlar bir de bak aşı olan platform.
Mehmet abi ben size örtün diyorum. Siz şimdi akademik süreçte... Bir tezin nasıl ortaya çıkacağını deyip şah ettiniz şimdi. Yani ben hep örtün diyorum. Siz hep açıyorsunuz.
Hocam esas hakikati ört dedim. Ben akademiye kaydım biraz. Hani onu örtelim, onu gösterelim de.
Yok, orada
siz
da yine
çok zuhur etmesin
ustalığınızı
dediniz.
İfşa ediyorsunuz.
Yok
bence
canım
burada
yani.
Duralım. Bir ara verelim Mehmet abi. Ondan sonra devam edelim inşallah.
Peki.
Efendim hayrola da birazdan devam edeceğiz. Hayrola da tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Aslan. Kıymetli abim Mehmet Emin Okur'la birlikte. Mehmet abi aşılardan girdik. WhatsApp'ın
çıktık. Çıkmadık WhatsApp'tan.
Çıkmadık da.
Sen çıktın mı?
Ben de çıkmadım. Çok arkadaş çıktı. Fakat geri dönecekler diye onları bekliyorum ben. Yani çünkü
nasıl yani böyle?
Şöyle WhatsApp'ın bir kullanım kültürü oluştu çünkü.
Hmm.
Yani onu gittikleri yerde bulabilirler mi? Çok emin değilim ondan.
Daha evvel de olmuştu değil mi böyle bir
evet,
şey?
Evet, bir kere daha olmuştu bu. Sonra insanlar geri döndüler. Hmm. Burada da böyle bir şey...
Siz böyle bir ana şey gibi mi kabul ediyorsunuz? Yani
yok öyle kabul etmiyorum Mehmet abi de.
Ana
şöyle...
bir mecra gibi. Yani netice insanlar gitseler bile yine buraya dönecekler.
Yok öyle bakmıyorum da. Yani o noktada şimdi Udemy diye bir şey var. Sanal üniversite gibi bir şey. Oradan ders alıyorsunuz. Coursera var mesela bunun bir benzeri. İnternet üzerinden sertifika programları bunlar. Şimdi bunun işte bu Udemy'nin ki şu anda Coursera'dan sonra en büyük ikinci içerik sağlayıcı. Kurucusu bir Türk. Bir Malatyalı. ODTÜ mezunu. Burada yalnız böyle bir şeyi en başından beri ta çocukluğundan beri ders vere vere sonra bu dersleri online yapa yapa böyle bir kendine göre o işin kültürünü almış. İşletmeciliğini, girişimciliğini de kafasına koymuş. Ben bu işi yapacağım demiş. Ama ilk karar verdiği şey ne Mehmet abi biliyor musun? Bu diyor şeyle kesinlikle diyor Türkiye'de olmaz. Ekosistem neredeyse orada olur. Gidiyor Silikon Vadisi'ne ve orada yatırımcısını, içerik sağlayıcısını, kendisi zaten içerik sağlayıcı, teknolojisini ve oradan o doğru kararla da şu an dünyanın en büyük ikinci içerik sağlayıcısı haline gelmiş. Bunu işte birazcık WhatsApp'la ilişkilendirirsek, yani şimdi mesela bizde de yerli ve milli bir platform kuralım, bunun işte efendim evet. Şeyini, oldu birkaç defa. Twitter alternatif çıktı, Google alternatif çıktı, ona alternatif çıktı, buna alternatif çıktı. Ama bu işin pazarı, merkezi yani Atlantik ötesinde. Yani bu orası idare ediyor diye söylemiyorum ama yani gençlerin cazibesi de orada. Şimdi oyun pazarı diye bir şey var mesela. Türkiye'den bir oyun yazan çıkmıyor mu? Çıkıyor. Geçen 2 milyar dolara o civarda bir fiyata bizden bir oyun satıldı. Fakat işte satılmaktan...
Yine onlar aldı.
Yine onlar alıyor Mehmet abi. Yani ekosistemi onlar yönetiyorlar. Dolayısıyla bir çocuğun bizim Türkiye'deki heyecanı, hevesi... Ya ben de bir aplikasyon geliştirsem de beni de satın alsalar tarzında. Yani yukarıda çok büyük bir hegemonya oluşuyor. Hani hep böyle derlerdi ya eskiden 4-5 şirket yönetiyor dünyayı diye veya medya için konuşulurdu bu. Şu an bu teknolojinin de imkanlarıyla yukarıda işte Google, işte efendim Microsoft, Apple ve Amazon şeklinde 4 tane büyük şirkete tabiri caizse dünya dağılmış durumda ve buna karşı durabilen tek ülke şu anda Çin. Rusya birazcık
Çin ve Rusya bunun alternatifini geliştirmeye çalıştı.
Yerli ve milli teknolojiler
evet,
yapmaya çalıştılar.
Evet, kendi içinde. Sonra bunlar bir alternatif oluşturmadı mı?
İşte kendi şu an insanla bunu mecbur kılıyor. Aslında başardılar onu. Ama orada da ölçek var. Yani şimdi 1,5 milyarlık ya da diyelim 300 milyonluk Rusya veya işte neyse o ölçekler aslında o teknolojileri yaşanılır kılabiliyor veya sürdürülebilir kılabiliyor. Ama bizde ne kadar bu şey yapabilir. Gerçi bizim milletimizin de kullanımları bayağı iyi yani. Biz bayağı mobil kullanımda, alışverişte, teknolojiye yatkınlıkta bayağı ile iyi durumdayız.
Evet. Çünkü elimizden düşmüyor.
Evet, hiç düşmüyor. Yani o noktada geliştirilirse bir şey olabilir ama bu zamanki kadar ki örnekler çok iç açıcı değil yani.
Peki Trump yasaklanınca bu Twitter'dan, Facebook'tan falan değil mi yasaklandı?
Tabii o da mesela çok ciddi.
O da bipe geçecekmiş.
Onu bilmiyorum. O haberi almadım Mehmet abi.
Nereye geçecek ki?
İşte Trump kendi Trump biliyorsun çok büyük bir zengin aynı zamanda inşaatçı. Yani
biliyorum.
Yani şey yapacak muhtemelen.
İnşaat kendi, yapacak. Müteahhit olacak tekrar.
Kendi sosyal medyasını kuracak. Onu iddia etti. Biz yapacağız böyle bir şey dedi.
Şey gibi bizim imza arabaları gibi.
Yani öyle bir şey mi olur bilemiyorum artık. Yani onu merakla bekliyorum aslında. Çünkü oradan yine bir alternatif çıkacak.
Bir şey çıkacak
orada. Çıkar mı acaba? Çıkar mı? Orada da eğer bu başarısızlığa uğrarsa o zaman diyeceğim ki demek ki dünyada bu medyayı sosyal medyada dahil belli bir odak yönetiyor.
Fakat ya Trump'ın böyle bir potansiyeli var. Böyle bir girişimci bir potansiyel var. Ve onlar kongreye kadar girdiler. girişimci insanlar.
Girişimci insanlar. Hatta götürümcü insanlar. Malum o kongredeki konuşma kürsüsünde çaldılar. Evet, evet. Hemen de ertesi gün o eBay'de satışa çıktı.
Bravo ben. Bak. Bu,
15
budur,
bin dolar
budur,
hem de. Girişimcilik. Ama adamı da içeri aldılar şimdi. O da var.
Evet.
Siz ne düşünüyorsunuz Mehmet abi? Bu Trump'ın baskını. İşte efendim bir böyle sonuçta o gün yani oylanacağı gün kongrede, Biden'ın başkanlığının oylanacağı gün Trump bir kocaman efendim şey miting tertip ediyor. Tam o saatte de yürüyün diyor, bir kongreye doğru bir gidin diyor.
Ya hocam şimdi bu tabii o gözle baktığımızda şimdi biz İstanbul'da yaşıyoruz malum biliyorsunuz. Hani Taksim civarı falan da önemli bir yerdir. Taksim bir göstergedir aslında. Yani her şeyin oradan başlaması ve oranın adres gösterilmesi de önemli bir şey. Yani insanlar niye bir sürü meydan varken illa Taksim'de bir şey ishar etmeye çalışırlar? O bir göstergedir çünkü. Hani Gezi Parkı hadisesinin de oradan başlaması, orada yürümesi de önemli bir şey. Diyelim ki bir haber gelir. 50 kişilik bir grup. Değil mi hocam? Evet. 50 kişilik bir grup bir şey yapacak.
Örtük, Galatasaray'ın önüne giderler değil mi oraya?
Yani örtük veya haberli. Ya onların en az 10 katı oraya teşkilat gider ya.
Doğrudur.
Gizli, polisi, ötekisi, sivili, şunu bunu. Yani anladın mı? Oraya 20 tane LGB'li toplansa haber alınır. Ve oraya belki 200 tane polis gider. Ya şimdi 100 bin kişi bir yere toplanmış. Kongreyi de atak yapacakları düşünülüyor ve adamlar hiçbir tedbir almıyor. Bu sence mantıklı mı yani?
Evet, var orada.
Ya illa bizimkiler mi gitsin oraya yani bizim polisler mi korusun Amerika'nın kongresinde ya?
Bir katakulli var diyorsun burada abi.
Yani biz de
nasıl bir katakulli var Mehmet abi?
Biz de 20 tane LGBT'liyi önlemek için şu kadar adam gelirken orada o boynuzluyu önlemek için hiçbir adam gelmiyor.
Ama şöyle şimdi tamam ben orada bir hakikaten bir kumpas olduğunu düşünebiliriz ama
net.
Biz şöyle Mehmet abi, biz o noktada çok şerbetliyiz yalnız. Yani bizim gerçekten ta 12 Eylül'den bu yana polisimizin çok ciddi bu konuda bir tecrübesi var yani. Know-how diyebileceğimiz bir şey yok. Ama orada şimdi böyle bir kültür yok. Hani darbe kültürü, meclise yürümek falan hakikaten yok. Yani ve Amerika tarihinde bunlar ilk defa olan şeyler. Bu Trump bu anlamda böyle ilklerin adamı. Yani hafsalaları almıyor böyle bir şey olabilir.
Yok ya öyle değil ya. Onlar milleti oraya buraya yürüten yine bunlar ya. Yürüte yürüte kendileri de yürümeyi öğrenecekler. Taksim hadisesi 77 Taksim'i kim yaptı hocam zaten yani. Bak adam manipüle etmekten bahsediyoruz değil mi? Oradaki o ölümlerin olduğu.
Peki tamam o zaman tamam farz edelim evet. Öyle doğru. Ne amaçladılar? Trump'ı bir tuzağa mı düşürdüler?
Tabii yani? Tabii bu genel bir şey yani. Ya bu biz kendi iç mücadele. Ya ne Trump ne cumhuriyetçiler ne demokratlar ne Trump ne Biden ne bilmem ne. Aslında o derin Amerika'yı yöneten o çok daha derin bir güç var hocam yani. Bunlardan bağımsız öyle adam boynuzlarını giyip oraya girebilir mi yani?
Girdi abi girdi.
Ya hayır bağımsız girebilir mi diyorum. Demek ki bir şey var yani. Değil mi? Var bir plan var. Bu planın da tecellileri belki bekledikleri gibi çıkar çıkmaz. Ayrı bir şey. Yani adam bende kalkıyor bir kalkışma yapıyor da ta Türkiye'nin bir şeyine Boğaz Köprüsü'nü kapattırıyor da kendi kongresini mi serbest bırakacak o manada. Var bir plan bir hesap var yani burada.
Ama şöyle bir şey bunlar mesela Trump'ı hiç böyle beklemiyorlardı. Yani Trump ilginç bir şekilde bak damadının vesilesiyle o dediğiniz planları yapmadı en mahir olan Yahudi lobisini bir şekilde yanına çekti. Kısmen de olsa.
Ya yanına çektiğini belki zannediyor.
Evet.
Onların da ayrı bir hesabı var zaten yani. Tamam mı? Bir tarafa doğru hadiseyi götürüyorlar. Sen Trump başkan olacak adam mıydı? Yani
değildi
başkan
işte
adayı
onu,
olacak adam mıydı?
İşte değildi
o
yani.
O yolu açan ona. Obama biz biliyoruz ki Demokrat Partili o da şey 15 sene evvel adam şeye gittiğinde adamı muhatap bile almıyorlar. Mahalle şeyine sokmuyorlar. Sonra da başkan oluyor yani.
Yani o bir hani derin Amerika'nın, beyaz ırkçı Amerika'nın nefreti olarak mı çıktı diyorsunuz? Şeye, Demokratlara öfkesi.
Ya o gazı alma bir meselesiydi.
Evet.
O bütün dünyada gelişen bu anti Amerikan şeyine karşı.
Hem belki siyahi başkana gecikmiş bir tepkiydi.
Evet.
Bir de alternatif kadın koydular bir de. Yani Hillary koydular. Orada mesela bir şey var. O da bir yanlış seçimdi aslında.
Evet yanlış seçimdi mesela. Şimdi biz nerede yanlış yapıldı, hangi şeyde doğruya döndü, hangi şey doğru yapıldı, yanlışa döndü. Bizim doğrumuz yanlışımız bir değil ki hocam biz onu teşhis ederken. Yani şimdi Trump'a yapılacak en şey alacaksın Trump'ı. Trump'ın en önemli özelliği bence saçları. Saçlarını tıraş edeceksin, hapse atacaksın. O fotoğrafları da o şekilde yayacaksın yani.
Muhtemelen onu da yapabilirler.
Değil mi?
Tabii tabii. Çünkü 4 tane insan öldü.
Giyecekti kavun içi kıyafeti de giydireceksin.
Turuncu.
Turuncu ha.
Evet. Ama Trump girişimci adam yani onu...
Çıkar hapisten de.
Bir şekilde hapisten de çıkar. Hapiste de bir şeyler çevirebilir ha. Yani. Biliyorsun abi bu cihan güzellik yarışması, kainat güzellik yarışması, evet. Dünya güzellik yarışması. Bunların hepsini aslında ilk bulan
Trump.
Trump'tı. Bir de Çırak diye bir dizi vardı hatırlarsanız şeyde. Türk televizyonlarında da gösterildi. Oradaki evet, işte evet. O işte böyle genç girişimcilere belli fonlar verip onların başarılı olup olmadıklarını onlara böyle hani MasterChef gibi yani böyle o tarzları çıkartan adam da Trump'tır. Yani.
Evet.
Trump ilginç bir
ilginç,
tiptir evet. Ama gitti. Bitirdiler adamı. Resmen bitirdiler.
Hocam eğer dış ilişkiler manasında konuşacak olsak bu hastalık olmasa Trump'ı kimse deviremezdi. Hastalık korona olmasaydı ki buna rağmen ne kadar kıl payı olarak kaybetti değil mi?
Evet.
Yani
en yüksek oyu aldığı halde kaybetti.
Evet.
En
evet.
Yüksek oyu aldığı halde kaybetti yani.
Ve bu tabii Trump'ın bir hesabı varsa başka bir hesap da var demektir. Evet. Ben Trump'ın ne o derin şeyden bağımsız seçildiğini düşünüyorum. Ne onun alternatifleri olmadığını düşünüyorum. Hocam bu adamlar A, B, C, D şey kadar plan yaparlar.
Evet.
Yani uluslararası örgütlerin harf sayıları kadar plan yaparlar.
Tabii burada şey de var. Malum Allah rahmet eylesin Kadir Mısıroğlu abimizin böyle bir öngörüsü vardı. Amerika 2020'den sonra parçalanacak diye. Yani o da onun da temel tezi şu. Sermaye Çin'e kaydı diyor. Yani Yahudi Amerika'yı terk ediyor. Dolayısıyla ihtiyacı kalmadı. Onu 3-4 tane parçaya bölecekler. Esas Çin'de artık bundan sonra olay dönecek diye. Yani o Çin'in yükselişi hakikaten Mehmet abi bir böyle küresel kapitalizmin aslında ihtiyaçlarına, isteklerine uygun bir halk profilinin olması. Çünkü Amerikan halkı bir yere kadar tamam çok iyi tüketicidir ama yani sonuçta böyle bir farklı ideolojik kamplara da bölünebilecek bir. Ama Çin'de öyle değil. Çin'de o sosyalist hani baskıcı rejimle hep böyle belli bir yöne kanalize edilmeye uygun bir kitle var. Çok daha büyük bir kitle var.
Ben
onların tüketici hale getirilmesi Mehmet
abi. O ayrı bir şey.
Evet. Çok müthiş bir pazar oluşturacak kapitalizm.
Yani ben Çin'in de öyle çok yeknesak olduğunu falan düşünmüyorum. Ki biliyorum yani o Çin böyle bir toplu hareket edecek. Hep Çinli dedin hocam çok daha beter yani onların kendi içindeki bölünmeleri. Yani orada da böyle bir tek bir millet, tek bir şey yok yani. Bize göre çekik göz hepsi Çinli. Öyle değil. Onlar da kendi içinde çok ciddi tarihsel kavgalara girmiş, mücadelelere girmiş gruplar var içlerinde. Biz şimdi kapalı bir kutu olduğu için bilemiyoruz yani. Ya şu Amerika'yı birleştiren neydi ki hocam ya? İşte o Amerikan doğru. Aydınlanması. Evet. Biri İrlanda'dan gitmiş, biri İtalya'dan gitmiş, biri Spanik'ten gelmiş, biri bilmem ne olmuş. Millet olmaya çalışmışlar falan filan. Şu gün bile bir güç değil mi yani o manada? Neyi birleştirdi ki bunları o anlamda o kadar büyük kavga etmelerine rağmen Kuzey-Güney Savaşı'ndan sonra? Topraklarında hiçbir şey yaşanmamış adamların ondan sonra. İki tane dünya savaşı gelmiş. Amerika'da hiçbir şey yaşanmamış hocam. Bak değil mi? O kadar terör hadisesi oluyor bilmem ne oluyor. Bir şey yaşanmış 11 Eylül orada. Ne oldu 11 Eylül'de de netice? Bina yıkıldı bilmem ne oldu. İyi tamam da yani. İyi tamam da yani bütün dünyadaki günlük yapılan terörün 11 Eylül'de yapıldığı kaçta kaçıdır
evet.
Değil mi?
Evet.
Yani o da bir şeyin başlangıcı oldu. Ondan bile emin miyiz ne olduğunun, kimin yaptığının, nasıl yapıldığının?
Tabii tabii muamma hala.
Hangi şeyle yapıldığının, haber alıp alınmadığının. Yani bazı terör... Hocam biz biliyoruz ki terör örgütlerinin hiçbirisi bağımsız hareket edemez. O dünya içinde bir şey onun da. Hele ki bir güce ulaştığında. Yani istihbaratını, hareketini falan sağlayabilir mi hocam kolay kolay? Bak şimdi değil mi? bir örgüt, biz PKK. Ne oldu şimdi? O YPG oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ne oluyor ondan sonra? Adamlar tırlar doluşu. Bize verdikleri silahların kaç katını veriyorlar şu anda? Netice bu ne kardeşim? Bu terör örgütü değil mi ya? Ha, ben onu listeden çıkardım, listeye aldım. Diyor ki tam PKK'yı listede tutuyorum ama YPG'yi ayrı tutuyorum. Ya ne olacak yani? Ona da o diyor. Şöyle bir şey yap, ben ona silah vereyim, ötekine vermeyeyim falan filan. Şeyden de biliyoruz, El-Kaide'den şeye geçildi, IŞİD'e geçildi. IŞİD nasıl bir anahtar görevi gördü, maymuncuk görevi gördü.
Yani hasılı kelam şunu mu diyorsun Mehmet abi? Görünen,
evet,
arkada işleyenden çok farklı.
Tabii, bize görünen.
Evet, yani bize gösterilen daha doğrusu.
Gösterilen.
Ne kadarını gösteriyorlar bize?
İşte hocam, onları görebilmek için de o arkadaki büyük hakikati görebilenler aslında oradaki oyunun arkasını da görürler. Ama o gözlüğü değiştirmek lazım. Gözlüğü değiştirmek lazım.
Gözlük aslında
gözlük bile
kitabımızın
değil.
Söylediği hak batıl mücadelesi.
Yani eğer onu o şeye çevirmezsen sen kendini. Mesela bu görüntü meselesi de önemli bir şeydir hocam. Biz görüntüyü zannediyoruz ki beyne giden şeyi görüyoruz biz hocam.
Doğru,
yani,
doğru.
Gözün,
beyin yani, görüyor yani.
Ha, beyin görüyor. Göz alıyor. Mesela bu beyine ne, hangi, şimdi ona çalışılıyor yani. Belli elektrik şeylerini versen beyinde bir görüntü oluşturabiliyorsun,
evet,
değil mi hocam?
Evet, evet, evet. Ha. Yani bir fanusta insan her şeyi görüyormuş, yaşıyormuş, biliyormuş, tadıyormuş gibi yaşayabilir.
Evet, yaşayabilir. Evet, o, evet. O nerede?
Beyin uyarılarak.
Beyin yani. Uyarılarak, değil evet. mi? Zaten bu hafagan mafagan da böyle bir şeydir.
Halüsinasyon.
Halüsinasyon da yani olmayan bir şeyi görüyormuş gibi şeydir. Buradan daha şeye falan, hayal, vehim falan gibi meselelere gider ki zor meselelerdir yani. Bizim gibi yani ben henüz televizyonu çözemedim hocam. Görüntü nasıl geliyor? Ben onu çözemedim daha yani. Nasıl çözeyim beynin o neresine ne gidiyor falan diye.
Evet, evet.
Fakat göstereni bilmek lazım. Tercihe göre de senin görüntün değişiyor hocam. Yani bakış açın, bakış açısı falan diyorlar. Bundan daha öte bir şey var.
Evet. Kimisi görüyor, ya bu yüzün sahibi yalancı olamaz diyor.
Evet.
Kimisi de böyle dünyanın en çirkin insanı olarak görüyor.
Eyvallah.
Yani. O biraz bahtıyla alakalı, nasibiyle alakalı. Doğru. Herhalde.
Niyetiyle alakalı.
Niyetiyle de alakalı, evet. Yani o açıdan hakikaten belki buradan çıkartılacak hisse Mehmet abi. Biz görünene çok aldanmamalıyız.
Aldanmamalıyız.
Esas hakikatin de o hak batıl mücadelesi evet. çerçevesinde. Evet. Üçüncü bir taraf yok değil mi Mehmet abi? Evet. Bir hak var, bir de batıl var.
Yok yani biz bunu nereden biliyoruz? Bildirilenden biliyoruz. Aslında tek bir taraf var hocam. Ona teslim olduğunda o sana gösterir. Gören gözün olur, duyan kulağın olur, konuşan sesin olur.
Evet.
Yeter ki oraya irtibatlı olmaya bak.
Yani orada şey de var tabii. Yani o zaman batıl da demek ki bir vazifeyle gelmiş,
evet.
getirilmiş.
Evet.
Yani
evet.
onu da görmüş oluyorsun.
Tabii, o olmasa hakikati bilemezsin.
Evet.
Onun için şu şeylerden, şu Netflix'lerden, WhatsApp'lardan, şunlardan, buradanlar çıkalım. Şöyle bir penceremizi açalım. Ağaca bakalım hocam yani, tamam mı?
Köyümüze şey. Geri dönelim mi diyorsun Mehmet abi?
Sen diyorsun onu.
Yok onu siz çok demezsiniz de buna da şimdi bu tam buraya geldi yani söz.
Hocam bizim son
ağaca bakmak için ne yapmak gerekiyor?
Son köyümüz kovulduğumuz yerdir yani. İnşallah oraya geri döneceğiz hocam.
İnşallah. Fahrettin Paşa'nın yeri deme.
Neymiş o?
Medine'yi mi kastettin?
Hayır, cenneti kastettim.
Ha.
Kovulduğumuz tamam, yer
ben
diyorum.
Ben de dünyadaki cenneti kastetmiştim.
Ya ne olacak, dünyadaki cennet olsa ne olacak? Kovulduğumuz yere, hakiki vatanımızı, vatanı aslimizi kastediyorum.
İnşallah Mehmet abi.
İnşallah. Orada buluşuruz yine
bir
hocam.
Bir hak dostu diyor ki, orada diyor herkes bir mertebedeydi diyor.
Evet.
Buraya sen geldin, düştün buraya yani.
Evet.
Oraya çıkmak için gayret sarf edeceksin.
Hı.
Ama burası diyor, malum sermaye diyor. Geldiğin burada yerden kazanır. Daha yükseği diyor bulamazsan diyor burada kâr edememiş olursun diyor. Doğru. O yüzden geldiğinden daha yüksek yere diyor
burada
çıkmaya
kazanır.
Çalış diyor. Burada yani, kazan diyor yani.
Hocam işte aslında bütün konuştuğumuz şeyde şu dünyamız, bizi gönderdikleri bu dünyada, bu gurbet mekanında ne seyredersen seyret. Asıl olan asli vatanda karşılaşacağın şeydir. Onu da burada kazanıyorsun.
Evet.
Ama işte buraya da takılmamak lazım. Burayı aşarsan oraya geçersin.
Evet.
Her şeyin bir büyük plan var. Hep konuştuk, bir planlayıcı var. bu adamlar şunu yaparken şunu yapmak istiyor, bunu yaparken böyle diyor.
Esas haktır yani.
Onu böyle ayarlıyor, bunu böyle ayarlıyor. Hepsinin üstünde bir ayarlayıcı var. Ya hepsinin üstünde bir oyun kurucu var.
Ya onun öyle olduğunu düşünmek ve hissetmek de zaten imanın en
büyük. O kadar, o kadar. Şu şöyle olmuş, bu parçalanacakmış, birleşecekmiş. Bunların hepsi bir planın içinde var hocam. Biz neredeyiz? Tabii en son tahlilde.
Bizim bir ninemiz vardı da öyle derdi. Olur oğlum olur. Allah var. Hepsi olur. Hepsi olur derdi evet. Yani. Allah var gam yok.
Allah besbaki heves.
Allah besbaki heves. Hayrola da efendim bugün de bu haftada sizlerle gönlümüze gelenleri kalbin frekansında paylaşmaya çalıştık. Umarız sürçülisan etmemişizdir. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte. Her hafta sizi buraya bekliyoruz efendim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.